Ayrım 12.
Ömrümün son demlerinin yaklaştığını hissettiğim şu günlerde boş yere kendi kendimi tayin ve tespite çalışıyorum. Fakat bir türlü muvaffak olamıyorum. Kendi benliğim kendi ellerim arasında bir duman gibi uçup gidiyor. Çevremi tespite çalışıyorum. Gene aynı boş emek. Çevrem bana karşı ne kadar sağırsa o kadar da dilsiz. Hele şu son günlerde öyle kapanmış, öyle örtülmüş ki ne tarafından bakacağımı, ne taraftan dinleyeceğimi bilemiyorum. Sanki zapt etmek isteyen düşman benim. Teslim olmayan kale burası. Bu küçük halk kümesinin dili olsa bana, evet düşman sensin diyecek. Zaten gözleri bunu söylemiyor mu? Tavırları, hareketleri bunu söylemiyor mu? Onlar nazarında ben yalnız sevimsiz bir misafir, bir şımarık sığıntı değil, aynı zamanda uğursuzun biriyim. Nerede ise bütün bu olan işlerden beni sorumlu tutacaktır. Zira bana karşı öfke ve husumetlerini o derece artmış görüyorum. Bir gün Bekir Çavuş fena bakarak söyledi. Düşman T. İzmir'deydi. Sağdan sataştılar, soldan sataştılar. Herife rahat vermediler. Buralara kadar gelmesine sebep oldular. Ne diyeyim bilmem ki. Allah sebep olanları. Elimin tersiyle suratına bir tokat aşk etmek istedim. Fakat kendimi tuttum. Ve ona son defa olarak vatanın bütünlüğü hakkında bir fikir vermeye çalıştım. Bir Türk için İzmir neyse Sivas'ta odur. Diyarbakır neyse Samsun'da odur. İzmir zapt olundu mu bütün Anadolu'nun ilmi düşman eline demektir. Orası kurtulmayınca burası kurtulamaz. Bekir Çavuş sözümü kesti. Haydi be sen de bu lafları sen başkasına anlat. Kendimi tutamadım. Bekir Çavuş aklını başına al yoksa kafana bir şey indiririm dedim. Derhal benim subaylığım ve kendi çavuşluğu hatırına gelmiş olacak hemen toplandı. Kusura bakma biz köylüyüz. Böyle şeylere aklımız ermez dedi ve yanımdan kalkıp gitmek istedi. Kolundan tutup oturttum. Sen yalnız köylü değilsin. Sen askerlik etmiş adamsın. Sana bu sözler yakışmaz. Ayıptır, ayıp. Asker. Fakat Bekir Çavuş bir bozgun ordusunun askeridir. Kim bilir kaç dayakta kütürümleşmiş maneviyatını ayağa kaldırıp durdurmak ne mümkün. Hele düşmanın şu karşı tepeleri tuttuğu bir sırada ona dasidhani bir heyecan vermeye çalışmak kadar abes ve mevsimsiz bir şey tasavvur olunamaz. Bekir Çavuş. Biliyorum beyim, sen de onlardansın emmi. Onlar kim? Aha, Kemal Paşa'dan yana olanlar. İnsan Türk olur da nasıl Kemal Paşa'dan yana olmaz? Biz Türk değiliz ki beyim. Ya nesiniz? Biz İslamız elhamdülillah. O senin dediklerin Haymana'da yaşarlar. Bekir Çavuş'la artık daha ziyade konuşma mecalim yok. Asılmış bir adam gibi başım göğsüme düşüyor. Bunalıp kalıyorum. Eğer bize zafer nasip olsa bile kurtaracağımız şey yalnız bu ıssız toprakla bu yalçın tepelerdir. Millet nerede? O henüz ortada yoktur. Ve onu bu Bekir Çavuşlar, bu Salih Ağalar, bu Zeynep Kadınlar, bu İsmailler, bu Süleymanlarla yeni baştan yapmak gerekecektir. Ben Kemal Paşa'dan yana olmam da kimden yana olurum? Çünkü o yarın bu dev işini başaracak olan serden geçti gönüllülerin başıdır. Top seslerinin 25-30 kilometreden geldiği anda bile zafere inanıyorum. Lakin onu takip edecek olan ikinci Cidal devresinin sonu bana efsanelerde okuduğum hayaller gibi uzak ve dumanlı görünüyor. Bekir Çavuş tekrar benden özür diledi. Kusura bakma, benim aklım şimdi hep o dolaşan tevatüre takılıp kaldı. İstiyor ki ben bu tevatür nedir diye sorayım. Fakat sesimi çıkarmayınca o devam etti. Şu Salih Ağa'nın oğlu yok mu? Bizim kızı berbat etmiş dedi. Şimdi al diyorum. Almam diyor. Yok, sağ kalçasında bir ur çıkmış. Yok, bütün vücudu sızlarmış. Hepsi yalan. Hasta olan adam bu işi yapar mı? Ben ki bu facianın ilk şahidiyim, kendimi tutamadım. Kızın ne diyor diye sordum. Ne desin? Ben seni alırım diye kandırmış. Kaç zamandır helallisi gibi kullanıp dururmuş. Biz de neden sonra haber aldık? Sakın kız gebe mi? Yok, olamaz. Daha 12 yaşında. Bir sabah, o sabahı hiç unutmayacağım, penceremin altında bir ses. İnce, keskin bir çocuk sesi. Geliyorlar, geliyorlar. Yataktan fırlayıp sese koşuyorum. Kim geliyor Hasan? Küçük çoban soluk soluğadır. Benzi ya heyecandan, ya koşmaktan sapsarı kesilmiş. Aha onlar, senin dediklerin. T karşıki belin üstünden yürüyüp geliyorlar. Bir sürü aklımı toplayamadım. Çocuğun yüzüne bön bön baka kaldım. Küçük çoban, ben davarı yamaçta yalnız bıraktım. Daha fazla duramam dedi ve koşarak döndü gitti. Odamın içinde bir yangın esnasında ne yapacağını şaşırmış bir adam gibi dolaşıyorum. Kah çizmelerimi, kah yeleğimi arıyorum. Bir taraftan pijamamın düğmelerini mütemadiyen çözüp ilikliyorum. Nihayet emeti kadını imdada çağırmaya mecbur oldum. Emeti kadın, emeti kadın. Ses seda yok, dışarıya fırladım. Sofa, mutfak, damın üstü, ahır, yok, yok. Kümese bakıyorum, yok. Bu saate kadar emeti kadın gelmemiş olsun. Kabil değil. Ayağımda terlikler, pijamamla ta evine kadar koşuyorum. Tak tak kapı, gene kimse yok. Köyde sanki hiç kimse uyanmamış gibi. Ne bir çocuk, ne bir hayvan. Yalnız benim tuhaf bir kıyafetle oradan buraya seyirttiğimi gören köpekler havlıyor. Ben artık geriye dönemiyorum. Şaşkın şaşkın hemen bütün evlerin kapısını bir defa çalıyorum. Her ev mezar gibi. Meydanlığa kadar gittim. Öyle bir tenhalık ki insana dehşet veriyor. Bu meydancıktan küçük çobanın söylediği yol görünüyor. Bir de ne bakayım, düşman askerleri tozu dumana katarak yürüyorlar. Ters yüzü koşarak eve dönüyorum. Bir taraftan giyinmeye çalışıyorum, bir taraftan köylüleri düşünüyorum. Hepsi evlerine mi saklandılar, yoksa kaçıp gittiler mi? Düşmanın gelişi beni hemen hiç meşgul etmiyor. Zihnim durmadan bu iki suale cevap vermeye çalışıyor. Mutlaka benden gizli, söz birliği edip kaçmış olacaklar. Beni düşman önünde tek başıma bırakarak. Ta evine kadar koşuyorum. Tak tak kapı, gene kimse yok. Köyde sanki hiç kimse uyanmamış gibi. Ne bir çocuk, ne bir hayvan. Yalnız benim tuhaf bir kıyafetle oradan buraya seyirttiğimi gören köpekler havlıyor. Ben artık geriye dönemiyorum. Şaşkın şaşkın hemen bütün evlerin kapısını bir defa çalıyorum. Her ev mezar gibi. Meydanlığa kadar gittim. Öyle bir tenhalık ki insana dehşet veriyor. Bu meydancıktan küçük çobanın söylediği yol görünüyor. Bir de ne bakayım, düşman askerleri tozu dumana katarak yürüyorlar. Ters yüzü koşarak eve dönüyorum. Bir taraftan giyinmeye çalışıyorum, bir taraftan köylüleri düşünüyorum. Hepsi evlerine mi saklandılar, yoksa kaçıp gittiler mi? Düşmanın gelişi beni hemen hiç meşgul etmiyor. Zihnim durmadan bu iki suale cevap vermeye çalışıyor. Mutlaka benden gizli, söz birliği edip kaçmış olacaklar. Beni düşman önünde tek başıma bırakarak. Bu kadar hıyanete, bu kadar namertliğe ihtimal veremiyorum. Nereye gidebilirler? Daha dün gece hepsi buradaydı. Küçük Hasan'dan önce düşmanın geleceğinden haberleri olacak değil ya. Yok yok, hiçbir yere kaçmış olamazlar. Hepsi evlerinde kapanmış, sinsi sinsi oturuyorlardır. Düşmanın hemen köye girmek üzere olduğunu hissediyorum. Havada bir ağır topçu taburunun araba ve demir şakırtıları dalgalanıyor. İnsiyaki bir hareketle gidip kapımı kilitliyorum. Pencerelerimi kapıyorum. Niçin? Şu anda bunu kendi kendime izahtan acizim. Hani düşman önüne asker elbiselerimi giyerek ve kılıcımı takarak çıkacaktım. Adam sende. Madem ki tek başınayım, bütün tehlikeler nasıl olsa karşılarında yalnız beni bulmayacak mı? Zulüm ve itisafı üzerime zorla kışkırtmaya ne lüzum var? Fakat bu korunma tedbirleri, işte ben de anlayamadım. Kapının kilidini açıyorum, pencerelerimi açıyorum. Nal, araba ve demir şakırtıları yaklaşıyor ve tozla karışık bir pas ve deri kokusu burnuma kadar geldi. O ne? Köyün havası bir acayip gürültüyle doldu. Demir, nal ve araba şakırtılarına bir takım insan sesleri de karışmaya başladı. Tıpkı kabuslarımda işittiğim sesler. Vire, istaso, vire, palikari vesaire gibi sesler. Bu koyu Türk köyünde, Anadolu'nun bu hiç alışılmamış kuytu ıssız köşesinde birdenbire bu Pire Limanı şamataları. Bir tek kelime Türkçe işitilmiyor. Bütün vücudumu soğuk bir ter kapladı. Kulaklarım uğulduyor. Bacaklarımda kalkmaya hiç mecal yok. Sanki bir keskin kılıçla belimin ortasından ayrılmış gibiyim. Artık gelip beni bir kuru ağaç kütüğü gibi yaksalar. Derken bir Türkçe ses. Bu köyde kimse yok mu be yahu? Fakat bu öyle bir Türkçe ki bana Galata'yı hatırlatıyor. Doğrudan doğruya Rum şivesiyle söylenmiş bir Türkçe diyemem. Bu bağıran belki bir Ermeni, belki bir Yahudidir. Türkçenin böyle söylenmesinde, böyle büzülüp didiklenmesinde ne hazin bir şey var. Sanki haşim ve patavatsız bir el vücudumuzu hırpalıyor. Vücudumuzun en hassas, en nazik yerlerine kadar sokulup oraya tırnaklarını geçiriyor zannedilir. Hey, bir adam yok mu be? Ve evlerin kapıları güm güm vurulmaya başlıyor. Köylüler de gene çıt yok. Düşman askerleri bilseler ki ben de onlar kadar meraktayım. Ayak sesleri benim civarıma yaklaşıyor. İşte tam pencerenin önünde durdular, konuşuyorlar. Başımı pencereden yana çevirince birisinin içeriye baktığını gördüm. Vurma bıyıklı, tıraşı uzamış esmer bir delikanlı kafası. Bir müddet göz göze geldik. Sonra onun gözleri hayretle odanın içinde dolaştı ve kafa aşağıya doğru çekildi. Bunun üstünden birkaç dakika geçti mi geçmedi mi bilmiyorum. Ayak seslerini bizim evin içinde duydum. Odamın kapısı açıldı. Demin kendisiyle göz göze geldiğimiz genç kapıdan girdi. Bana doğru yürüdü ve biraz evvel işittiğim Türkçeyle. Bu ne be? Meydanda kimseler yok. Sen bu köyden değil misin? Başımla hayır dedim. Pekala. Nerede ötekiler, nerede bilmiyor musun? Başımla hayır dedim. Bu sırada odama silahları tetikte birkaç asker daha girdi. Benimle konuşan onlara dönüp Rumca bir şeyler söyledi. Hepsi birden merak ve tecessüsle bana bakıyorlar. Hepsinin gözü mihaniki bir surette kolsuz tarafımdan yüzüme, yüzümden bana. Senin dilin yok mu? Niçin söylemezsin dedi. Söylerim ama keyfim istediği vakit. Sinirli bir tavırla yanındakilere dönüp hakkımda acı bir istihzada bulunduğunu sezdim. Tepem attı, ayağa kalkıp dedim ki, benden izin almadan ta yatak odama kadar ne hakla girdiniz ve beni ne sıfatla sorguya çekiyorsunuz? Benimle konuşan adam arkadaşlarına yan gözle bakarak, ben size demedim mi delinin biri der gibi bir işaret yaptı. Deli veya akıllı olayım, şimdi buradan çıkacaksınız diye bağırdım. Esmer delikanlı benimle artık bir meczupla konuşur gibi konuşmaya başladı. Pekala çıkarız, çıkarız ama söyle bize köylüler nerede? Cevap vermeksizin ayakta dimdik durduğumu görünce sabırsızlandı. Ve askerlerden bir tanesine süngü taktırıp kapımda bıraktıktan sonra öbürleriyle birlikte çıkıp gitti. Onlar çekilip gidince ben hiç olmazsa odamın kapısını kapatmak istedim. Fakat süngürlü asker buna mani oldu. Yerime gelip oturdum ve kendime bir poz vermek için elime bir kitap aldım. Dışarıda gelip gitmeler, bağırışmalar, çağrışmalar artıyor. Birkaç defa da kapı kırılmasına benzer patırtılar duydum. İşte bütün bunlara bizim köylülerin sesleri de karışmaya başladı. Demek ki korunmak için yalnız evlerine kapanmakla yetinmişler. Zavallı masum halk, düşmanı bu kadar basiretsiz mi sandın? 2-3 günden beri bizim köy bir düşman kıtasının işgali altındadır. Gerçi bütün erat köyün içinde oturmuyor. Fakat subay ve komutan neviinden amirlerin her biri bir ev zapt etti. Subay ve komutan diyorum fakat bir tanesi müstesna. Ne yüzlerini gördüm ne rütbelerinin ne olduğunu biliyorum. Olandan bitenden bizim emedi kadın vasıtasıyla haber oluyorum. Hemen odamdan hiç çıktığım yok. Emedi kadına ilk gün neredeydiniz dedim. Bizim oğlan koşarak gelip haber verince hepimiz caminin önünde toplandık. Saliha, Bekir Çavuş, kızlar, kadınlar, çoluk çocuk neleri var neleri yoksa beraber alsınlar. Köyden çıkıp derenin içinde saklansınlar. Geri kalanlarımız da evlerimize kapanıp sesimizi keselim. Bakalım belki askerler ortalıkta kimse görmeyince savuşup giderler dedi. Biz de öyle yaptık. Emme çok geçmedi haber geldi. Düşmanın bir zararı yokmuş. Dönsünler diye şimdilik kimseye dokunmuyorlar. Yalnız et isterler, ekmek isterler. Arpa şeker isterler. Parasını vereceklermiş. Baksana şuna. Benden süt aldılar, yumurta aldılar. Yerine şu kağıdı verdiler. Muska biçiminde bükülmüş küçük kağıtlar çıkardı, bana uzattı. Hele bir bakıver, ne yazıyor? Baktım Rumca kurşun kalemiyle yazılmış bir takım satırlar. Anlamadım, Rumca yazıyor. Fakat 5 para etmez dedim. Emedi kadın bir yutkundu. Ne diyorsun, ben şimdi neydeyim? Vermemeliydin Emedi kadın. Vermeme olur mu? Ta evin içine kadar girerler. Kümesin yanından ayrılmazlar. Bazısı tavuk kalkar kalkmaz yumurtayı sıcak sıcak kapıp giderler. Arkasından yetişemem. İlk geldikleri gün silah arayacağız diye benim oturduğum evin altını üstüne getirdiler. Silahları bulduktan sonra da gene aramakta devam ettiler. 2-3 defa paramın bulunduğu çekmeceyi açıp kapadılar. Süngü ucuyla yatak, minder gibi ne kadar pamuklu eşya varsa delik deşik ettiler. Kitaplarımı, kağıtlarımı darmadağınık odanın ortasına yığdılar. Ben ayakta sırtımı duvara dayayarak aldırış etmeden seyrediyordum. İçlerinden biri yazmakta olduğum şu defteri 2-3 defa eline alıp baktı, yapraklarını çevirip okumaya çalıştı. Tekrar masanın üstüne attı. Bir başkası Fransızca kitapların adlarını küçük cep defterine not ediyordu. Nihayet her şey olup bittikten sonra beni kumandanın yanına götürmek istediler. Niçin gidecekmişim? Gitmem. Gideceksin, yoksa seni zorla götürürüz. Düşündüm beyhude inat. Önlerine düşüp yürüdüm. Sabahleyin beni ziyarete gelen ve Türkçe konuşan çavuş yanımda yürüyor. Sen bir subaysın, bu köyden değilsin. Buraya neden geldin? Burada ne işin var? Şimdi kumandana onu anlatacaksın, diyor. Ben başı açık, ceketsiz, gömleğimin sağ yeni bir büyük düğüm halinde sallanarak gidiyorum. Yürüyorum. Sokak aralarında tek tük rast geldiğim bildik yüzler beni görünce çevriliyorlar. Atlar, top katırları, mandalar o kadar çok, o kadar çok ki aralarından geçmek için her birinin kıçından, kafasından itmek gerekiyor. Kumandan kahveyi derhal bir karargah haline sokmuş, çardağın altında bir büyük masanın başında oturuyor. Suratı asık ve zorla heybetli görünmeye çalışan bir yüzbaşı. Çavuş beni gösterip bir şeyler söyleyince başını kaldırıp dikkatle yüzüme baktı ve Fransızca. Siz bir subay mısınız, öyle mi, dedi. Evet. Lütfen şu iskemliği alın. Oturun ve soracağım şeylere birer birer cevap verin. Bütün sorgu ve cevaplardan sonra düşman kumandanının anlamadığı şey benim kendi arzu ve irademle İstanbul'u bırakarak bu köye yerleşmem. Bu hususta kendisine ne kadar psikolojik sebepler gösterdim, hatta ne kadar samimi itirafta bulundumsa hiçbiri kâr etmedi. Yüzüme şüpheyle bakmaktan vazgeçmedi. Onun nazarında halledilmez bir mesele oldum. Nihayet işin içinden sıyrılmak için, gidin evinizde oturun, fakat hiçbir yere çıkmayacaksınız. Hiç kimseyle temas etmeyeceksiniz. Şimdilik bu kadar, dedi. Odama döndükten sonra tekrar eşyalarımı düzeltmeye lüzum görmedim. O kargaşalığın ortasında bir ıslanmış fare gibi yaşamaya başladım. Sokak kapısının önünde bir süngüle er duruyor. Bu defterin bitmesine kim bilir kaç gün kaldı. Düşman gözü beni artık yatağımın içinde bile rahat bırakmıyor. Pencereden, kapıdan her vakit, her saat teftiş ve nezaret altındayım. Bu sıkı göz hapsi içinde defterimi ancak gece yarıları el ayak çekildikten ve belki de nöbetçi er uykuya daldıktan sonra yatağıma sokulup yazabiliyorum. İhtiyaten lambamı da söndürüyorum ve İtalyan şairi Anzio'nun yazdığı gibi bütün bu yazıları el yordamıyla karanlıkta karalıyorum. Okuyabilene ne mutlu. Oysa ben bundan sonrası mutlaka okunsun istiyorum. Çünkü Anadolu Savaşı, bağımsızlık mücadelesi denilen büyük facianın, büyük destanın tarihe intikal etmeyecek olan tarafları yalnız bu defterde yazılı. Eğer bir hıyanet eli bir silgi lastiği alıp kurşun kalemiyle çizilmiş bu eğri büğrü satırlar üstünden geçecek olursa, gelecek kuşaklar kendi memleketlerine ait birçok acı gerçeklere ermek vasıtasından mahrum kalacaktır. Artık bu benim hikayem olmaktan çıkmıştır. Burada kendime ait olan kısımları bile ben artık bir başkasının macerası gibi anlatıyorum. Farz ediniz ki ben Ahmet Celal denilen bir subayın, bir malul gazinin hortlağıyım ve her gece el ayak çekildikten sonra onun boş kalan yatağına girip olanı biteni hikaye ediyorum. Zavallı Ahmet Celal öldü ve onu mezarında zebaniler bekliyor. Onun için kabir azabı başladı mı başlamadı mı bilmiyorum. İsterseniz zebaniler bekliyor lakırdısını o azabın bir başlangıcı olarak telakki ediniz. Zira o yeryüzünde iken de Araf'ta gibi yaşadı. Hangi cinsten Tanrı'ya kulluk ettiğini bilmedi. Bir yabancı imparatorluk namına yıllarca dövüşüp kanını döktü. Yıllarca meçhul bir vatanın, bir ideal yurdun hasretiyle yanıp tutuştu. Elle tutulmaz, gözle görülmez bir sevginin peşinden yıllarca koştu. Onun yolunda ağladı, güldü, söyledi ve öbür dünyaya göçeceği gün bildi ki meğer hepsi yalanmış. Ah, işte ona her şeyden daha acı gelen bu oldu. Bütün bir ömrün boş yere akıp gittiğini öğrenmek, bütün bir gençliğin boş emeller, boş hayaller, sakat işler peşinde heder olduğunu görmek, giderayarak birdenbire gerçeklerin en iğrenci, en korkuncu ile karşı karşıya gelmek. İşte kabir azabından önce Ahmet Celal bu ateşlerden geçti. Bu zebanilerle düşüp kalktı. Ona asıl bunun için acıyınız. Düşman kıtası köyü sömürmeye devam ediyor. Meğer bu kara kuru köyün ne kadar çok adamın ne çok zaman besleyecek özü varmış. Emedi kadının yumurtaları bitip tükenmek bilmiyor. İşittiğime göre düşman hayvanları Salih Ağa'nın saman ve arpalarını yiye yiye hala bitirememişler. Bizim Bekir çavuşlar, Zeynep kadınlar ya şu ya bu karargah mutfağına bulgur, fasulye, nohut taşıyıp duruyorlarmış. Sırtma çasanın sürüsünden her gün bir iki baş eksiliyormuş. Subaylar, askerler ne alırlarsa hep parasını vereceğiz derlermiş. Emedi kadının koynu Rumca yazılı kağıtlarla dolu ve kağıtlar çoğaldıkça kadının para almak umudu azalıyor. Bir gün yavaşça, şu halde niye saklıyorsun dedim. Herkes saklar, ben de saklarım dedi. Belki sonunda bir şey çıkar. Yok canım, nafile, bu kağıtları boş yere taşıyorsun, at onları, yırt at dedim. Emedi kadın ağlar gibi suratını buruşturarak, amanın sonra bir tühmet olur, beni döverler dedi. Sesimi daha ziyade yavaşlatarak, döverler mi, başkalarını dövdükleri mi var? Çok, ayol, çok, istediklerini vermedin mi hemen el kaldırırlar. Sesimi artık bir fısıltı gibi hafifleterek, ırza namuza da dokunuyorlar mı Emedi kadın? Şimdilik pek o kadar değil. Bazı karılara sarkıntılık ederler emme, ben görmedim. Bizim Zeynep kadından işittim. Sesim boğazımda bir nefes, bir üfürük haline girdi. O nereden biliyor, o nereden diye sordum. Aha, kaç defa gelinlere kızlara sataşmışlar. Suya çamaşıra çıkamaz olmuşlar. Artık Emine için ayrı bilgi istemeye dilim varmadı. Zaten bizim yavaş sesle konuşmamız pencereden içeriği gözetleyen nöbetçinin dikkatini çekmeye başladı. Sanki dudaklarımın kımıldamasından bir mana çıkarmaya çalışırmış gibi dik dik yüzüme bakıyor. Bu sabah hala inanamıyorum. Ne gözlerime ne kulaklarıma hala inanamıyorum. Bu sabah bir de baktım ki düşman askerlerinden eser kalmamış. Kalkıp gitmişler. Nereye? Nasıl? Ortada Salih aile imam yok. Kumandan sabahleyin erkenden köylüleri toplamış. Bize yol göstermek için iki adam verin. Biz şöyle ileriye doğru varıp döneceğiz. Size verdiğimiz hesap pusullarını da iyi saklayın. Dönüşte öderiz demiş. Bunun üzerine Salih aile imam hemen öne atılmışlar. Biz size yol gösteririz demişler. Emedi kadın bana bu havadisi verirken başını iki yana sallıyor. Ne açık göz şey Salih Ağa. Belki yolda arpa saman parasını alırım diye hemen herkese önledi. Nasıl alabilirler? Madem ki dönüşte veririz demişler. Alır o. Kim bilir herifleri nasıl kandırır alır o. Zaten alırsa böylelikle alır. Sanki biz onların tekrar döneceklerine inandık mı? Ayol, kim döner, kim verir? Bu hiç olacak iş mi? Ben sana söyledim ama aklın şimdi mi başına geldi? Emedi kadın düşündü taşındı. Bundan sonra gelen olursa peşin para isterim. Başka türlü ne bir damla süt ne bir tane yumurta veririm.